14. Kanto. Ölüm uçuşunu öğrenmeden önce dağımızda dolaşan, canı isteyince gözlerini açıp kapatan bu insan da kim? Bilmiyorum. Bildiğim yalnız gelmediği. Sen daha yakınsın. Sen sor kimliğini. Güler yüzlü davran ki yanıtlasın isteğimizi. Sağımda baş başa vermiş iki ruh böyle diyordu benimle ilgili. Başlarını doğrulttular konuşmak için benimle. Şunları dedi biri. Ey gökyüzüne hala bedenine gömülü giden ruh, acıyıp da halimize ne olur kimliğini söyle. Nereden geldiğini de sana tanınan bu ayrıcalık şaşırttı bizi. Daha önce görülmemişti hiç örneği. Dedim ki, Toskana'nın orta yerinden, Falterona'dan doğan bir akarsu geçer. 100 milden daha uzun akıp gider. Bu bedeni onun kıyılarından getirdim. Kim olduğumu söylemem boşa gider. Çünkü yeterince ünlü değil kimliğim. Eğer doğru anladımsa dediğini, sözünü ettiğin Arno Nehri diye yanıt verdi az önce konuşan ruh. Şunları dedi öteki ruh. Suyun adını niçin gizledi? Sanki ürkünç bir şeyden söz eder gibi. Bu sorunun sorulduğu gölge yanıt verdi. Bilmiyorum ama keşke yerin dibine batsa bu vadi. Peloro'nun koptuğu dağların göğe yükseldiği, bütün tepelere tepeden bakan tepedeki kaynağından gökyüzünün denizden aldığını dengelemek, ırmakların taşıdıklarına erişmek için ulaştığı kıyıya dek herkes, kötü gelenekler ya da yöreye çöken uğursuzluk nedeniyle düşman bilir erdemi, kaçar ondan, yılandan kaçar gibi. Bu vadinin mutsuz insanları öyle değiştirdi ki özelliklerini, sanırsınız kirke otlatmış onları. İnsan besini yerine palamut tanesi yemesi gereken pis domuzların içinden geçer, ırmağın cılız başlangıcı. Sonra aşağılara inerken güçlerinden çok havlayan köpekler görülür, küçümser onları, yüzünü döndürür, aşağılara süzülür. Büyüdükçe kurda dönüşmüş köpekler görür bu lanetli, bahtsız ırmak. Daha derin boğazlara indiğinde kurnaz mı kurnaz tilkiler bulur önünde. Olanaksızdır bunları kandırmak. Duyanlar olsa da konuşacağım. Gerçekçi bir ruhun bana söylettiğini buradaki anımsarsa ileride yararı olur onun içinde. Azgın ırmağın kıyısında gözlerimin önünde torunun beliriyor. Bu kurtları avlıyor, herkese korku salıyor, etlerini canlı canlı satıyor, sonra usta bir hayvan gibi onları boğazlıyor, çok cana kıyıyor, kendi de onurundan oluyor, hüzünlü ormandan kanlar içinde çıkıyor, öyle durumda bırakıyor ki ormanı, 1000 yıl da geçse dönmeyecek artık eski haline. Büyük bir yıkım haberi alan kişinin tehlike hangi yönden gelirse gelsin, nasıl alt üst olursa yüzü, dönüp de öteki ruhu dinleyenin böyle bir acıya gömüldüğünü gördüm işitince söylenenleri. Birinin görüntüsü, birinin dedikleri, adlarını öğrenme isteği doğurdu bende. Adlarını bağışlamalarını istedim ikisinden de. Benimle ilk konuşan ruh girdi söze. Senin bana yapmak istemediğin şeyi benim sana yapmamı istiyorsun demek ki. Tanrı'nın sevgili kulu olduğuna göre nekes davranmayacağım ben de. Adımın Guardio del Duca olduğunu bil şimdi. Kanım öyle tutuşmuştu ki haset ateşiyle betim benzim atardı sevinen birini görünce. Ne ektimse onu biçiyorum şimdi. Ey insan soyu, niçin bağlıyorsun yüreğini başkalarının dışlandığı yere? Bu gördüğün Rainer, Kalbuli ailesinin onuru, övüncü. Bu aileden hiç kimseye miras kalmadı değerleri. Po ile Dağ, Denizli Reno arasındaki yörede yalnızca onun soyunda eksilmedi gerçekle mutluluk için gerekli iyilik. Çünkü bu sınırlar içinde zehirli bitkiler sardı her yanı. Toprağı işlemek için artık geç kalındı. Nerede o temiz Lazio? Aligo Mainardi nerede? Traversaro, Carpigna nerede? Ey Romagnalılar, ey soysuzlar! Cılız tohum ne zaman soylu ağaç verecek? Bologna'daki bir Fabbro, Faenza'da Bernardino di Fosco ne zaman yeniden dünyaya gelecek? Ağladığımı görürsen şaşırma Toskanalı. Anımsayınca bizimle birlikte yaşayan Diazo ile Guido da Prata'yı. Federico Tignoso ile arkadaşlarını, Traversara ailesini, Anastagileri, ikisinin de kurudu soyları, kadınlarla şövalyeleri, bugün yüreklerinin kötüleştiği yerde sevginin, saygının verdiği acıyı, keyfi, ey Britti Noro, ailen de, bir sürü kişi de suçlu olmamak için çıkıp gittiğine göre niçin kaçmıyorsun sen de? Bagna Kaval iyi ediyor dünyaya çocuk getirmemekle. Castro Caro hatalı. Conio daha da hatalı. Dünyayı rezil kontlar getirmede acele etmekte. İyi oldu paganların iblisten kurtulmaları. Ama yine de onlardan geriye kalmayacak lekesiz tek bir anı. Ey Ugolin Defantolin, senin adının korkusu yok. Çünkü ardıllarının adını lekelemesini beklemiyorsun. Artık git buradan Toskanalı. Anlattıkların içimi kararttı. Konuşmaktan çok ağlamak geliyor içimden. Bu sevgili ruhların ayak seslerimizi duyduklarını biliyorduk. Susmaları doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. İlerleyip de yalnız kalmıştık ki karşıdan havayı yaran bir yıldırım gibi gelen bir ses şunları dedi: "Hemen öldürecek her kim bulursa beni." Ve bulutları yarıp da uzaklaşması gibi gök gürlemesinin uzaklaşıp gitti. Kulaklarımız bu sesten kurtulmuştu ki göğün üst üste gürlemesi gibi yeni bir gürültü işitildi. Taş kesilen Aglorus'um ben. Bu sesi işitince öne atacak yerde sağa bir adım attım. Ozana sokuldum. Hava dinginleşmişti her yerde. Virgilius dedi ki, bu sesler birer dizgindi. Amacı insanı sınırları içinde çekmekti. Ama Zoka'yı yemişsiniz. Kendine sürüklemekte sizi eski düşmanınızın oltası. Bu nedenle dizginin de uyarının da olmuyor yararı. Gök sizi çağırıp çevrenizde dönmekte. Ölümsüz güzelliklerini göstermekte. Ama yere bakıyor gözleriniz yine de. İşte bu yüzden her şeyi gören ceza veriyor size. XV. Kanto. Çocuklar gibi yerinde durmayan gökküre, üçüncü saatin bitimiyle günün başlangıcı arasında ne yol giderse, akşam olması için güneşin de o kadar yolu kalmıştı. Orada akşamdı, burada gece yarısı. Burnumuza vuruyordu güneşin ışınları, çünkü yeterince dolanıp dağı batıya doğru yol almıştık. Gözlerimi daha da kamaştırmıştı eskisinden de güçlü ışık. Bu durum beni çok şaşırtmıştı. Bunun üzerine kaşlarımın üstüne götürdüm parmaklarımı azaltmak için aşırı ışığı. Sudan ya da aynadan yansıyan güneş ışını nasıl yükselirse karşı yönde, tıpkı aşağıya indiği biçimde ve aynı uzaklıktan izlerse bir taşın düşme eğrisini deneyle bilimin doğruladığı gibi, ben de önden gelen kırılmış bir ışığın bana çarptığını sandım. Hemen gözlerimi başka yöne kaçırdım. "Güzel babam," dedim. "Bize doğru gelen, gözlerimi korumamı engelleyen bu adam da kim? Cennetten gelenlerin gözlerini kamaştırmasına şaşırma," diye yanıt verdi. Gelen bizi yukarıya davet eden bir elçi. Yakında böyle bir şeyler görmek yük olmaktan çıkıp sana keyif verecek. Duyguların yavaş yavaş buna uyum gösterecek. Yanına vardığımızda kutsal melek tatlı bir sesle dedi ki, "Buradan girin içeri. Buradaki çıkışın daha azdır eğimi." İçeri girip tırmanmaya başlamıştık ki ardımızdan Beatri Misericordes sesleri yükseldi. "Bunu, günahı yendin, öyleyse sevin," izledi. Ustamla birlikte tek başıma yukarıya doğru çıkarken yararlanmak istedim onun sözlerinden. Ona doğru dönüp şunları dedim: "Ne demek istedi Romagnalı ruh sence? Başkalarının dışlandığı yere demekle. Büyük günahının sonucunu bildiğine göre," diye yanıt verdi. "Daha az acı çekmeleri için insanları uyarmasına şaşmamalı. Bölüştükçe azalan şeylere yöneldiği için isteklerinizin ereği çekememezlik kabartmakta yüreklerinizi. Ama en yüce dairenin sevgisi yukarıya doğru yöneltseydi isteklerinizi, içinizde bu tasadan eser bile kalmazdı. Çünkü bizim diyenlerin sayısı ne denli çok olursa o denli zengin kılar herkesi. Daha çok Tanrı sevgisi tutuşturur o manastırı." Soru sormadan önce daha rahattım, dedim. Daha kaygılıyım şimdi. Zihnimde daha çok kuşku birikti. Birkaç kişinin bölüştüğü bir değeri çok sayıda kişi bölüşürse, o kişilerin daha varsıl olmaları düşünülebilir mi? Dedi ki, aklın hala dünya işlerinde senin. Bu nedenle olmalı, gerçek ışıktan karanlıklar derlemektesin. O sonsuz, o anlatılmaz güzellik, parlak bir nesneye giden bir ışın gibi koşarak gider sevgiye. Ateş ne denli çoksa o denli çok verir kendini. Böylece ne denli yayılırsa sevgi o denli çoğalır sonsuz erdem üzerinde. Ne denli çok yürek tutuşursa yukarıda o denli çok olur sevginin emeği. Bir ayna gibi yansır erdemler karşıdaki ruha. Eğer dediklerim doyurucu gelmediyse sana Beatrice'i göreceksin. Bu isteğinin de başka isteklerinin de dindiğini göreceksin. Yeter ki çaba göster de acı çekince kapanan her yara gibi kapansın beş yaranda kapanan iki yaran gibi. Tam mutlu ettin beni diyecektim ki öteki daireye geldiğimi gördüm. Gözlerim konuşmamı engelledi. Burada birden benliğimi sanki bir tanrı kapladı sandım. Bir tapınakta birçok insanla karşılaştım. Kapıda bir kadın duruyordu. Sevecen bir ana gibi şunları diyordu. Oğul, niçin böyle ettin bize? Acılar içinde seni arıyoruz. Baban da, ben de. Kadın bunları dedi, sustu. Görüntü de gözlerimin önünden yok oldu. Sonra onun yerini bir başka kadın aldı. Yanakları büyük bir öfkeden doğan bir acının akıttığı yaşlarla sırılsıklandı. Dedi ki, eğer bilime ışıklar saçan, adı tanrılar katında onca tartışmaya yol açan kentin egemeni sensen, sıkılmadan kızımızı kucaklayan o ellerden öç al ey Pisistratus. Ben de iyi yürekli, sevecen bir izlenim bırakan senyor, şu yanıtı verdi sakin bir yüzle. Ceza verirsek iyiliğimizi isteyenlere, ne yaparız kötülüğümüzü isteyenlere. Sonra öfke ateşiyle yanan insanlar gördüm. Bir delikanlıyı taşlıyorlardı, öldüresiye, geber diye bağırıyorlardı olanca güçleriyle. Delikanlı öne eğilmişti, ölümün soluğunu duymaya başlamıştı ensesinde. Ama yine de gökyüzüne çevriliydi gözleri, böylesine çetin bir savaşta bile. Kendisine eziyet edenleri bağışlasın diye Yüce Tanrı'ya dua ediyordu acıma uyandıran yüzüyle. Ruhum esrimeden silkinip de çevresindeki gerçek nesneleri görünce hatamın beni yanıltmadığını anladım. Çünkü uykudan uyanan biri gibi davrandığımı gören rehberim dedi ki, ayakta duracak halin yok. Yarım milden beri adımların sarsak, gözlerin perdeli, şarap içmiş, uykusu gelmiş biri gibi yürümektesin. Neyin var? İyi değil misin? Güzel babam dedim. Eğer dinlersen beni bacaklarımın yerinde yerler esince gördüklerimi sana da anlatabilirim. O dedi ki, yüz maske bile taksan yüzüne, aklından geçen en küçük düşünce bile bilgim dışında kalmaz benim. Gördüklerin sonsuzluk pınarından akan erin sularına yüreğini açmaktan kaçınmanı önlemek içindi. Sana neyin var sorusunu yerde cansız yatan bir ölüye görmeyen gözlerle bakan biri gibi sormadım. Ayaklarına güç gelsin diye sordum. Uyku sersemliğini atmada tembellik edenleri zaman zaman böyle dürtmeli. Alacakaranlıkta yürüyorduk. Pırıl pırıl gün batımı ışınları arasından gözlerimiz görebildiğince bakıyorduk. Derken kara bir duman gece gibi ağır ağır bize doğru ilerledi. Sığınacak tek yer yoktu. Temiz hava yok olmuştu. Gözlerimiz görmüyordu. 16. Kanto. Ne cehennemin zifiri karanlığı, ne alabildiğine bulut kaplı gezegensiz, yoksul bir gökyüzü gözlerime böyle kalın bir örtü örtmüştü, ne de duyularımı köreltmişti. Üstümüze çöken bu duman gibi, öyle ki insan açık tutamıyordu gözlerini. Hem bilge hem dost rehberim bunun üzerine yanıma yaklaştı. omzunu uzattı. Yolunu şaşırmamak, yaralanmasına, belki de ölmesine yol açacak bir nesneye çarpmamak için rehberinden ayrılmayan biri gibi, leş gibi kokan bu havada ben de sürekli "Sakın yanımdan ayrılayım deme," diyen rehberimi dinleye dinleye yürüyordum. Sesler işitiyordum. Erinç ve bağışlanma diliyordu her biri. Günahları silen Tanrı'nın kuzusundan, dillerinden hiç düşmüyordu. Agnus Dei. Aynı sözler aynı biçimde çıkıyordu ağızlarından. Hepsi tam bir uyum içindeydi belli ki. "Usta, duyduklarım ruh sesi mi?" dedim. "İyi bildin," diye yanıt verdi. "Öfke düğümünü çözmekteler. Dumanımızın içinden geçen, bizden söz ederken zamanı hala aylara bölen sen kim oluyorsun peki? Bir sesti bunları diyen. Bunun üzerine ustam, yanıt ver," dedi. "Sor bakalım, buradan mı çıkılıyor yukarıya?" Dedim ki, "Seni yaratanın yanına güzelleşip de dönmek için arınan yaratık. Şaşırtıcı şeyler öğrenirsin peşimden gelirsen." "Elimden geldiğince gideceğim peşinden," diye yanıt verdi. "Duman engellerse görmemizi, kulaklarımız birleştirir bizi." Söze başladım. "Ölümün eriteceği üstümdeki bu giysiyle yukarıya gitmekteyim. Cehennem cenderesinden geçip de buraya geldim. Madem ki Tanrı sarayını görmeme izin verecek denli iyiliğinden yararlandırdı beni, günümüzde görülmedik bir biçimde ölmeden önce kim olduğunu benden gizleme. Doğru yolda olup olmadığımızı da söyle. Sözlerin rehberlik etsin bize." Lombardiyalıydım. Marco adım. Dünyayı tanıdım. Bugün kimsenin yayını gelmediği Erdem'e çok bağlandım. "Yukarı çıkmak için doğru yolu izlemektesin." Bu yanıtı verdi. Sonra ekledi. "Umarım yukarı varınca benim için dua edersin." Ben de dedim ki, "İstediğini yaparım. Namus sözü sana. Ama bir kuşku düştü içime. Çözülmezse boğulacağım." İlkin sıradandı. Ama hem başka yerde hem burada geçerli sözlerini işitince tam iki katına çıktı. "Senin de dediğin gibi dünyada Erdem'in zerresi kalmadı. Kötülükler sardı her yeri. Ne olur bunun nedenini söyle. Öğrenip başkalarına söylerim ben de. Kimisi yıldızlara, kimisi buraya bağlıyor nedeni." İlkin derin bir iç çekti. "Of," dedi. "İnler gibi." Sonra "Kardeş," diye söze girdi. "Dünya kördür. Senin de oradan geldiğin belli. Gökte buluyorsunuz her şeyin nedenini, siz canlılar. Her şey sanki onunla sürükleniyormuş gibi. Böyle olsaydı hiçbir şey elinizde olmazdı. İyiliğe sevinmenin, kötülüğe üzülmenin bir anlamı kalmazdı. Evet, gök başlatır davranışlarınızı ama her davranışı değil. Öyle bile olsa iyi ile kötüyü ayırt edin diye." Işıkla istenç verildi size. Gökle ilk çatışması zor gelse de istence sonunda hep üstün gelir. Eğer iyi beslenirse özgürsünüz. Daha yüce, daha değerli bir güce bağlı olsanız bile aklınızı bu güç verir size. Gökler karışmaz aklın işine. Öyleyse dünya şaşırmışsa bugün yolunu, sizsiniz nedeni. Kendinizde arayın nedeni. Göstereceğim şimdi sana nasıl olduğunu. Mutlu bir yaradanın elinden çıktığından başka bilgisi olmayan bir çocuk gibi güle ağlaya oynayan ruh, onu daha var olmadan önce sevenin elinden çıktıktan sonra sevdiği şeye doğru gider. İlkin küçük zevklerin tadını alır ama aldanır. Bir yol gösterici ya da bir gem engellemezse sevgisini, bu zevklerin peşine takılır. İşte bu nedenle engelleyici yasa gerekir. Hiç olmazsa gerçek kentin kulesini seçecek bir kral gerekir. Yasalar çıkarıldı ama yasaya uyan var mı? Uyan yok. Çünkü geviş getirse de önde giden çoban yarık değil tırnakları. Bu nedenle rehberin de dünya nimetleri peşinde koştuğunu gören halk bunlarla doyuruyor karnını. Başka bir şey istemiyor. Dünyanın kötüleşmesinin nedeni sütünüzün bozukluğu değil demek ki. Neden? Dünyanın kötü yönetilmesi. Vaktiyle Roma güzel kılmıştı dünyayı. Çünkü iki güneşi vardı. Biri dünyanın yolunu, Biri Tanrı'nın yolunu aydınlatırdı ama güneşler söndürdü birbirini. Kılıç asayla birleşince zoraki birleşme yalnızca kötülük getirdi. Bir araya gelince umursamaz oldular birbirlerini. İnanmıyorsan dediğime başağa bak iyice. Çünkü tohumundan belli eder kendini bitki. Adige ile Po'nun suladığı yörede Federigo'nun karşı çıkılmadan önce görgüyle saygı egemendi. Ama şimdi dürüst biriyle karşılaşıp konuşmaktan utanan herkes hiç gocunmadan geçebilir buradan. 3 yaşlı var hala orada. Eskiye özlem duyan, şimdiyi kınayan Tanrı acele etmiyor onları daha iyi bir yaşamla ödüllendirmede. Palazzo, iyi yürekli Gerardo ve Fransızların namuslu Lombardiyalı dedikleri Castel. Şu sonuca var ki bugün Roma kilisesi çamura bulanıyor. Kendinde toplamak için iki erki kem yükünü kirletiyor hem de kendini. Sevgili Marco dedim. Doğru diyorsun. Şimdi anlıyorum Levi'nin çocuklarını niçin mirastan yoksun bıraktıklarını. Ama bu yabani yüzyıla örnek olsun diye soyu tükenen kuşaktan günümüze kaldığını söylediğin bu Gerardo da kim? Dediklerinle beni aldatıyor ya da sınıyorsun diye yanıt verdi. Çünkü hem Toskana dili konuşuyorsun hem de iyi yürekli Gerardo'yu tanımıyorsun. Bilmiyorum başka şanı olup olmadığını. Tek ekleyebileceğim Gaia kızının adı. Tanrı'ya emanet olun. Artık eşlik edemem size. Bak aydınlık dumanı delmeye başladı bile. Ortalık ağrıyor. Gitme vaktim geldi. Melek burada beni görmemeli. Dönüp geri gitti. Artık dinlemedi beni. XVII. Kanto. Ey okur! Dağda sise yakalanıp da çevreyi gözlerinin üstündeki perdenin gerisinden gören köstebekler gibi gördünse sen de dünyayı, anımsa nemli, yoğun buhar dağılmaya başlayınca süzülen güneşin cılız ışığını. Gözlerinde canlandırırsan bu olayı, düş gücün kavrar benim de batmakta olan güneşi nasıl algıladığımı. Böylece uydurdum adımlarımı ustamın adımlarına, buluttan çıktım. Güneşin aşağı kıyıda artık ölgün ışığına ulaştım. Ey kimi kez bizi yanı başımızda bin boru çalsa duymayacak biçimde kendimizden geçiren düş gücü. Duyular değilse nedir seni dürten? Kendiliğinden ya da aşağıya gönderenin isteğiyle gökte ulaşan bir ışık sana can veren. Şakımayı en çok seven kuşa dönüşen. Dinsiz kadının görüntüsü geldi gözlerimin önüne birden. Ve aklım öyle kapandı ki kendi içine dıştan gelen hiçbir nesne giremez olduğu içine. Daha sonra zengin düş gücümde çarmıha gerili, kızgın, öfkeli biri belirdi. Bu biçimde can vermekteydi. Yanında büyük Ahşüyeruş'le karısı Esther, bir de dediğiyle ettiği birbirini tutan doğrucu Mordehai beklemekteydi. Kendisini oluşturan sudan yoksun kalınca sönen bir kabarcık gibi yok olunca bu görüntü kendi kendine. 17. Kanto. Ey okur! Dağda sise yakalanıp da çevreyi gözlerinin üstündeki perdenin gerisinden gören köstebekler gibi gördünse sen de dünyayı, anımsa nemli, yoğun buhar dağılmaya başlayınca süzülen güneşin cılız ışığını. Gözlerinde canlandırırsan bu olayı, düş gücün kavrar benim de batmakta olan güneşi nasıl algıladığımı. Böylece uydurdum adımlarımı ustamın adımlarına. Buluttan çıktım, güneşin aşağı kıyıda artık ölgün ışığına ulaştım. Ey kimi kez bizi yanı başımızda bin boru çalsa duymayacak biçimde kendimizden geçiren düş gücü. Duyular değilse nedir seni dürten, kendiliğinden ya da aşağıya gönderenin isteğiyle gökte oluşan bir ışık sana can veren. Şakımayı en çok seven kuşa dönüşen dinsiz kadının görüntüsü geldi gözlerimin önüne birden. Ve aklım öyle kapandı ki kendi içine, dıştan gelen hiçbir nesne giremez olduğu içine. Daha sonra zengin düş gücümde çarmıha gerili, kızgın, öfkeli biri belirdi. bu biçimde can vermekteydi. Yanında büyük Ahşüyeruş'le karısı Ester, bir de dedeğiyle ettiği birbirini tutan doğrucu Mordohay beklemekteydi. Kendisini oluşturan sudan yoksun kalınca, sönen bir kabarcık gibi yok olunca bu görüntü kendi kendine, bir genç kız belirdi gözlerimin önünde, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu, şunları diyordu: "Ey Melike, niçin hiçliği seçtin öfkelenip de? Lavinia'yı yitirmemek için canına kıydın ama yine yitirdin beni. Senin ölümüne başkalarının ölümünden önce ağlayan benim anne." Yumulu gözlere birdenbire vuran yeni bir ışık uykuyu nasıl keserse, kesilen uyku nasıl direnirse tümüyle ölmeden önce, bildiğimiz ışıktan daha güçlü bir ışık vurunca gözlerime, görüntü de yok olup gitti öyle. "Nerede olduğumu görmek için başımı çevirdim. Buradan çıkılır yukarı," diyen bir ses işittim ve yok oldu her türlü başka isteğim. Konuşanın kim olduğunu bilmek için büyük bir istek doğdu içimde. Öyle bir istek ki ancak konuşanı görürsem dinerdi. Ama elim ayağım kesilmişti. Gözleri kör eden, kendi ışığını bile perdeleyen bir güneş vuruyordu sanki. "Bu kutsal ruh bizi yönlendiriyor. Kimse istemeden yukarıya götürüyor. Kendini de ışığın gerisinde gizliyor. Nasıl davranırsa insan kendine, o da bize öyle davranıyor. Bir gereksinimi görüp de yardım işareti bekleyen yardım etmeyecek demektir. Haydi bu çağrıya ayak uyduralım. Gece bastırmadan yukarı çıkarım. Yoksa gün ağırmadan çıkamayız yukarı." Rehberim böyle dedi ve ikimiz birlikte bir merdivene yönelttik adımlarımızı. İlk basamağı atar atmaz adımımı, yanı başımda bir çift kanat çırptı sanki. Yüzümü bir soluk yakaladı. "Beati pasiviki," dedi. "Onlar ki bilmezler kötü öfkeyi." Öyle yükselmişti ki gecenin habercisi, son ışınlar üstümüzde, yıldızlar görünür olmuştu her köşede. "Ey gücüm, ne olur bırakma beni," diyordum kendi kendime. Bacaklarımda derman kalmamıştı artık. Merdivenin bittiği yere varmıştık. Kıyıya yanaşmış bir gemi gibi yerimizde çakılıp kalmıştık. Bir süre bekledim yeni dairede, kulağıma bir şeyler gelir mi diye. Sonra ustama dönüp dedim ki: "Güzel babam, ne olur söyle, hangi günahtan arınıyorlar bulunduğumuz dairede? Ayaklarımız dursa da sen konuşmayı kesme." Dedi ki: "Yetersiz iyilik sevgisi onarılıyor şimdi. Tembel kürekçi daha hızlı çekiyor kürekleri. Daha iyi anlayabilmek için her şeyi iyice kulak ver dediklerime. Senin için yararlı olabilir bu dinlenme." Şöyle sürdürdü sözlerini: "Oğul, bilirsin ki yaradanın da yaradılanın da hiç eksik olmamıştır doğal ya da akılcı sevgisi. Doğal sevgi hep hatadan arınmıştır. Ama öteki hata edebilir, değersiz bir nesne seçerek, gereğinden fazla ya da gereğinden az severek. Yüce Tanrı'ya yöneldikçe, dünya nimetlerinde ölçü nedir bildikçe, sevginin verdiği keyif erişmez günah derecesine. Ama yönünü kötüye çevirirse, yeterli çaba göstermezse güzele, yaratılan karşı gelmiş olur kendine can verene. Sevginin, içimizdeki her erdemin ve ceza gerektiren her eylemin tohumu olduğunu anlamalısın sen de. Sevgi içinde doğup yeşerdiği güzellikten çevirmeyeceği için gözlerini, her nesne korunmuş olur kendi kininden. Öte yandan hiçbir varlık kökeninden bağımsız ve ayrı olmadığına göre kin beslemez kendisine can verene. Öyleyse yaptığım hayrım yanlış değilse yanı başımızdakine yönelir kötülük sevgisi ve bu sevgi üç biçimde doğar sizin balçığınızda. Kimisi komşusunun alçalmasında görür yükselmenin yolunu. İşte bu nedenle onun büyüklüğünü yitirmekten ürker. Bir başkası yükselirse gücünü, saygınlığını, şanını, onurunu yitirmekten ürker. Kimisi de öyle üzülür ki bunların karşıtını sever. Aşağılanan biri de öyle utanç duyar ki ölç doldurur yüreğini. Önlenemez başkalarına kötülük etmesi. Aşağıda gözyaşı döken işte bu üç tür sevgi, şimdi de düzensiz bir biçimde güzele koşan sevgiyi tanımanı istiyorum senin de. Ruhunun dinleneceği bir iyilik tasarlar her insan ve onun peşinde koşar, ona erişmek için çaba harcar. Onu öğrenmeye ya da elde etmeye sizi dürten sevgi, gevşek bir sevgi ise pişmanlığın ardından bu daire sizi cezalandırır. Mutluluk getirmeyen bir iyilik daha vardır. Ne mutluluktur o, ne de her iyiliğin meyvesi ve kökü olan özün kendisi. Buna kendini aşırı kaptıran sevgi, üstümüzdeki üç dairede gözyaşı dökmekte. Söylemeyeceğim nasıl bölündüğünü üçe, kendin arayıp bulasın diye. 18. Kanto. Yüce Bilge konuşmasını bitirmişti. Dikkat kesilmiş yüzüme bakıyordu. Hoşnut kalıp kalmadığımı anlamak istiyordu. Benimse yeni bir susuzluk sarmıştı içimi. Dışım susuyor ama içim diyordu ki, sorduğum onca soru yormuş olmasınız onu. Bereket, bu gerçek baba sezince içimi, dökmeye çekindiğimi kendisi konuşmuş, beni de yüreklendirmişti. Dedim ki, usta, görüşüm öyle keskinleşiyor ki ışığında aklının anlatıp açıkladığı her şeyi açıkça kavruyorum ben de. Senden bu nedenle her iyi eylemle tersinin kaynağı olarak değerlendirdiğin sevginin ne olduğunu açıklamanı istiyorum sevgili babam. Aklının keskin gözlerini bana çevirirsen, dedi o, yol göstermeye kalkan körlerin düştükleri hatayı görürsün hemen. Ruh sevmek için yaratılmıştır. Hoşlandığı şey onu dürtünce, hoşuna giden her şeye yaklaşır. Algınız bir görüntü yaratır gerçek bir nesneden. Bunu içinize yansıtır ruhunuz böylece, yüzünü çevirir o yöne. O yöne dönen ruh, nesneye eğilirse, sevgi denilir bu çekime. Bu doğal sevgi, keyif verip bağlar sizi kendine. Ve ateş, havada nasıl yükselirse, özünün daha uzun sürdüğü yere, doğarken aldığı biçim gereği, işte sevgiye kapılan ruh da böyle bir istek duyar ve ruhsal bir eylem olan bu istek dinmez sevdiği şeyi elde etmedikçe. Her sevginin özünde saygın olduğunu düşünenlere gerçeğin nedenli uzak olduğunu görmüş olmalısın şimdi. Her zaman iyi olabilir belki de nesne. Ne var ki mum nedenli iyi olsa bile her zaman iyi çıkmaz mührün izi. Sözlerini dinleyince, dikkatle seni izleyince diye yanıt verdim. Sevgiyi öğrendim. Öğrenmesine kuşkularım çoğaldı ne var ki. Sevgi bize dışımızdan geldiğine, ruh da onun etkisine girdiğine göre, eğri de gitse, doğru da gitse ruhun bir seçimi olmuyor bu işte. Dedi ki, ben sana aklımın erdiğini söyleyebilirim ancak. Bunun ötesini Beatrice anlatacak. Çünkü inanç eylemi bunun ötesi. Maddeden ayrı ama onunla iç içe her özsel biçim kendine özgü bir erdem içerir. Bu erdem ancak eylemiyle sezilebilir, ancak etkisiyle görülebilir. Tıpkı bitkilerdeki yaşamı yeşil yaprakların belli etmesi gibi. Bu nedenle insan ilk bilgileri ve hoşlandığı nesnelere duyduğu sevgiyi nasıl edindiğini bilmez. Art nasıl içgüdüsüyle bal yaparsa bunlar da içgüdüseldir insanda. Bu ilk istek ne övgü hak eder ne de yergi. Ötekilerin de eklenmesi için ilk isteğe doğuştan gelen, akıl öğreten, kapıyı bekleyen bir erdem vardır hepinizde. Bu erdemin iyi sevgilere, kötü sevgilere kucak açışına göre övgü kazanmanızın nedeni bu ülkede yatar işte. Sorunun derinine inenler bu doğuştan özgürlüğü belirlediler ve dünyaya ahlakı getirdiler. Demek ki içinizde doğan bir sevgiyi, bir gereksinimin ateşlediğini kabul etsek bile dizginleri sizin elinizdedir yine de. Beatrice'in özgür istenç dediği işte bu erdem sana bundan söz ederse aklından çıkarma bu dediklerimi. Ay gecikmiş, gecenin yarısında doğmuştu. Bir bakraç gibi sürekli ışıyordu. Yıldızları daha az görünür kılıyordu. Gün batımında Romalıların Sardinya ile Korsika arasında tutuştuğunu gördükleri yolu ters yönde alıyordu gökyüzünde. Piatola'yı, Mantova bölgesinin en ünlü kenti kılan o soylu gölge, kuşkularımın yükünden kurtarmıştı beni. Öyle ki, sorularına açık seçik yanıtlar alan ben, Uykusunda düş gören biri gibiyim şimdi. Ama bu uyku dağılıverdi çok geçmeden, çünkü gerimizden gelenler olmuştu birden. Vaktiyle Tebaililer Bakus'tan yardım isteyince, İsminus ile Asopos ırmakları nasıl gördülerse kıyıları boyunca halkın kaynaştığını, gelenler de iyi bir dileğin, doğru bir sevginin dürtüsüyle koca adımlar ata ata bize yaklaşıyordu bu dairede. Çok geçmedi yanımıza vardılar. Çünkü koca kalabalık koşar gibi geliyordu. En önde ağlayan iki kişi şöyle haykırıyordu: Meryem acele dağa koşmuştu. Sezar boyun eğdirmek için İlerda'ya, Marsilya'yı vurmuş, hemen İspanya'ya koşmuştu. Ötekiler de acele edin, acele edin. Yetersiz sevgi nedeniyle gecikmeyin. Çünkü iyi olmak isteği artırır Tanrı'nın desteğini, diye bağırıyordu. Siz ki umursamazlığınızla, gevşekliğinizle, iyi davranma konusunda geç kaldınız. Şimdi bu yoğun coşkuyla belki bağışlanacaksınız. Geçidin nerede olduğunu söyleyin bize. Bu canlı kişi, inanın kandırmıyorum sizi, yukarı gitmek istiyor. Gün doğar doğmaz yine. Bu sözleri söyleyen rehberimdi. Ruhlardan biri yanıt verdi: İzle bizi, geçide götürelim sizi. Öyle yüklüyüz ki yürümek isteğiyle duramayız sizinle. Bağışla bizi, saygısızlığa yorma gidişimizi. Milano'nun bugün bile acıyla andığı iyi yürekli Barbarossa'nın imparatorluğunda papazlık yapmıştım. Verona'daki San Zeno'da. Bir ayağı çukurda olan kişi çok geçmeden o manastır yüzünden gözyaşı dökecek. Oraya el koyduğuna üzülecek. Çünkü oranın gerçek papazının yerine ruhu bedeninden de bereli, doğumu bile lekeli öz oğlunu getirecek. Bilmiyorum başka şeyler dedi mi, yoksa konuşmayı kesti mi? Öyle uzaklaşmıştı ki bizden, ama dediklerini anlamıştım, belleğime kazımıştım. Zorda kalınca yardımına koşan dedi ki: Dön de bak, şu gelen iki kişi ısıra ısıra gelmekte tembelliği. Şöyle eliyordu ötekilerin peşinden giden ikili. Önünde denizin yarıldığı kavim yok oldu. Şeria, mirasçılarını görmeden önce. Büyük sıkıntıya Ankises'in oğluyla birlikte sonuna dek dayanamayanlar ise onursuz bir yaşam seçmiş oldular kendilerine. Bu gölgeler kendilerini göremeyeceğimiz denli uzaklaşınca bizden, zihnimde yeni bir düşünce belirdi. Bu düşünce başka düşüncelere can verdi. Birinden birine gidip geldikçe gözlerimi yumdum büyük bir keyifle ve düşe dönüştü düşünce. XIX. Kanto. Dünyaya kimi kez de Venüs'e yenik düşen gün sıcağının ayın ayazını kırmadığı saatlerde, bilicilerin şafak sökmeden önce doğudan hala karanlık bir yoldan büyük talihin geldiğini gördükleri saatlerde, kekeme bir kadın gördüm düşümde. Bacakları çarpıktı, gözleri şaşı, elleri kesikti, benzi sapsarı. Bakıyordum kadına, gecenin büzdüğü buz kesmiş ayaklara, ellere güneş nasıl can verirse, bakışlarım da kadının dilini çözdü. Ayağa kaldırdı onu kısa sürede ve sevginin istediği renkleri verdi o solgun yüzüne. Kadının böylece dili çözülünce öyle güzel şarkılar söylemeye koyuldu ki, istesem de artık alamaz oldum ondan gözlerimi. Ben, diyordu şarkı, güzel bir deniz kızıyım. Denizin ortasında gemicileri şaşırtırım. Öyle etkilidir ki şarkılarım. Ulysses'i şarkılarım çevirdi serüvenli seferinden. Beni kolay kolay terk edemez yanıma gelen. Öyle büyülerim ki herkesi. Ağzı daha kapanamamıştı ki yanımda kutsal ve aceleci bir kadın belirdi, utandırmak amacıyla onu. Ey Virgilius, Virgilius, kim bu kadın, diye sordu dudak bükerek. Virgilius gözlerini dürüst kadından ayırmıyordu. Birden öteki kadını kavradı, üstünü parçaladı, önünü açtı, karnını ortaya çıkarttı. Karından leş gibi bir koku yayıldı. Uyandım. Gözlerimi açtım. Güzel ustama baktım. En az üç kez sana seslendim, dedi. Hadi bakalım, gidip gireceğin kapıyı bulalım. Ayağa kalktım. Kutsal dağın daireleri çoktan ışıl ışıl olmuştu. Yeni doğan güne sırtımızı verip başladık yürümeye. onun peşinden giderken düşünceli mi düşünceli, bedeni köprü kemeri benzeri biri gibi benim de alnım öne eğikti. Tam o sırada gelin geçit burada diyen bir ses duydum. Bu ölüler diyarında böyle tatlı, böyle sevecen ses duymamıştım daha önce. Kuğu kanadı gibi kanatlarını açarak bize seslenen yalçın kayadan iki duvarın arasından yukarı çıkardı bizi. Sonra kanatlarını çırpıp bizi yelpazeledi. Ardından ne mutlu gözyaşı dökenlere, ruhlarına erinç dolmakta çünkü, dedi. Meleğin bulunduğu yerin önüne geçtiğimizde, niye gözlerin hep önünde, diye sordu rehberim. Dedim ki, yeni gördüğüm bir düş çok etkiledi beni. Sarsıldım, kendime gelemiyorum. Durmadan bu düşü düşünüyorum. Dedi ki, yaşlı büyücü kadını görmüşsündür düşünde. Bir tek o gözyaşı döktürüyor üstümüzde. Ondan nasıl kurtulduğumu da anlamışsındır insanın. Bu sana yeter. Ayaklarını yere çak. Hadi gözlerini gökyüzüne kaldır. Ölümsüz hükümdarın koca tekerlerle döndürdüğü görüntüye bak. Şahin nasıl ilkin ayaklarına bakar da sonra sesin geldiği yana dönüp kokusunu aldığı ava doğru uçarsa, öyle olmuştum ben de. Kayadan çıkanlara yol vermek için açılmış yarığı açtım. Bir dönemece ulaştım. Beşinci daireye vardığımızda ağlaşan insanlar gördüm burada. Yere uzanmış, yüzü koyun yatmışlardı. Pavimento anima mea dediklerini duydum. Soluya soluya öyle hızlı soluyorlardı ki zor anlaşılıyordu sözleri. Ey Tanrı'nın sevgili kulları, siz ki acıları adaletle, umutla hafifletmiş ruhlarsınız. Gösterin bize büyük merdivenin yerini. Yerde sürünme cezanız sona erdiyse ve yolunuzu bulmak istiyorsanız bir an önce hep dışınızda olsun sağ köşe. Ozan isteğini iletmişti. Az önümüzden yukarıdaki yanıt gelmişti. Sözlerin gizlediği gölgeyi ayırt etmiştim ben de. Ustama çevirdim gözlerimi. O da güler yüzle izin verdi istek yüklü bakışıma. İstediğim gibi davranma özgürlüğüne kavuşunca sözleriyle dikkatimi çekmiş olan yaratığın yanına gittim. Dedim ki, ey ruh, sen ki ağladıkça olgunlaşmaktasın ve bu çileyi çekmeden Tanrı'ya kavuşamazsın. Hatırım için biraz ara ver çektiğin çileye. Kim olduğunu söyle bana, niçin sırtınızı gökyüzüne döndüğünüzü de, canlı olarak geldiğim yerden bir isteğim varsa onu da. Gerimizi niçin gökyüzüne döndüğümüzü öğreneceksin, dedi. Ama daha önce bil ki, Sukasor Petri, Siestri ile Şivari arasında güzel bir ırmak vardır. Soyum adını bu ırmaktan alır. Büyük cübbenin çamurdan korumak isteyene ne denli ağır olduğunu üstümde sınadım bir ayı aşkın zamandır. Bu yükün yanında her yük tüy gibi kalır. Doğru yolu bulmam geç oldu ne yazık ki. Ama çoban olunca Roma'ya öğrendim yalanın ne anlama geldiğini. Kalbimin durulmayacağını anladım orada. Yaşamda daha yukarı çıkılamayacağını da. Böylece doğdu içimde bir başka sevgi. O zamana dek cimri mi cimri, Tanrı'dan uzak düşmüş soysuz bir ruhtum. Gördüğün gibi cezamı çekiyorum şimdi. Doğru yolu bulan ruhların çarpıldıkları ceza, cimriliğin ne olduğunu gösteriyor açıkça. Cezanın daha büyüğü yok bu dağda. Yeryüzü nesnelerine bağlı gözlerimiz hiç yönelmediği için yukarıya, adalet yere çeviriyor onları burada. Cimrilik söndürdüğü için iyiliğe yönelik sevgimizi, iyilik yapmayı öğrenememiştik. Bu nedenle adalet, ellerimiz, ayaklarımız bağlı, tutmakta burada bizi. Kıpırdamadan yerde yatacağız böyle, adalet dağıtan uygun gördüğü sürece. Onunla konuşmak için yere eğilmiştim. Ben konuşur, o da dinlerken beni, saygılı duruşumu görünce dedi ki, ''Niçin böyle eğiliyorsun ki?'' Dedim ki, ''Öyle saygıdeğersiniz ki, ayakta durmak rahatsız ediyor beni.'' ''Ayaklarını doğrult, ayağa kalk kardeş.'' dedi. ''Yanılgıya düşme, ben de senin gibi aynı gücün kuluyum.'' İncil'deki kutsal Neque Nubent deyimini iyi anladınsa eğer, kavraman gerekir böyle konuşmamın nedenini. Daha fazla kalmanı istemiyorum. Git şimdi. Çünkü burada bulunman, söylediğin şeyi olgunlaştıran gözyaşlarımı engellemekte. Aregia adında bir yeğenim var yeryüzünde. İyi kızdır. Dilerim bizimkiler benzetmez kendilerine. Tek varlığım o yeryüzünde. Yirminci Kanto. Bir arzu karşı koyamaz kendinden güçlü arzuya. Daha doygunluğa ulaşmamış süngeri çekip sudan çıkardım. Hoş görünmek için ona. Bir adım attım. Rehberim daracık bir surda mazgallar boyunca ilerler gibi yürüdü kayanın geçit veren yanında. Çünkü dünyayı kaplayan kötülüğü damla damla gözlerinden akıtan bu insanlar yığılmıştı geçidin öbür yanına. Doymak bilmeyen açlığını bastırmada öteki hayvanlardan daha becerikli kocamış kurt. Lanet olsun sana. Ey döndükçe yeryüzündeki her şeyi düzenlediğine inandığım gökyüzü, bu kurdu sürecek, ne zaman yeryüzüne gelecek? Ölçülü, ağır adımlarla yürüyorduk ikimiz de. Yakınıp gözyaşı döken gölgelere bakıyordum ben. Yüreğim ezile ezile. Önden gelen bir ses çarptı kulağıma. Doğum sancısı çeken kadın sesi gibi iniltiliydi. Sevgili Meryem demekteydi. Şöyle sürdürdü sözlerini. Kutsal emanetini bıraktığın barınağın da doğruladığı gibi çok yoksulsun sen belli ki. Daha sonra kulağıma şu ses geldi. Ey yiğit Fabrizio, yoksul ama erdemli olmayı yeğledin haram varsıllığa. Bu sözler öyle hoşuma gitmişti ki hangi görüntüden geldiğini öğrenmek için öne doğru gittim. Namuslarına gölge düşmesin diye Nikolo'nun kızlara gösterdiği cömertlikten de söz ettiğini işittim. Ey bu güzel sözleri söyleyen ruh, dedim. Bana kim olduğunu söyle, bir de bu övgüleri niçin tek başına yinelediğini. Sonuna yaklaşan o yaşamın kalan yolunu tamamlamak için dönebilirsem geri karşılıksız bırakmam sözlerini. Oradan yardım beklediğimi sanma, dedi. Ama daha ölmeden yüzünde ışıyan güzellik adına yanıt vereceğim sorduğun soruya. Hristiyan dünyasına hüzün getiren, 40 yılda bir iyi meyve veren ağacın kökü oldum ben. Lille, Gant ve Bruges becerebilseler de çoktan alınmış olurdu ölçüleri. Her şeyi yargılayandan bunu bekliyorum şimdi. Orada bana Hagis Kepet derlerdi. Şu ara Fransa'yı yöneten Filipler, Louisler hep benden dünyaya geldi. Paris'te kasaptı babam. Kül rengi giysiye bürünen biri dışında eski krallar kalmayınca ortada. Yönetimin dizginleri elime geçti. Bu güce dostlar da eklenince oğlumun başı seçildi. Sahipsiz kalan taca. Öyle ki oğlumla başlamış oldu Kemikleri Kutsananlar dizisi. Provence'nin büyük drahoması utançtan yoksun kılmadan önce onları ardıllarım değerli olmasa da kötülükleri yoktu. Bu olaydan sonra yalana, kaba güce başvurdular, haydutluğa başladılar. Sonra da Ceremedi'ye, Ponthieu, Normandiya ve Gaskonya'yı aldılar. Charles İtalya'ya geldi, Curandino'yu kurban etti, ardından ceza verdi. Tomaso'yu göklere gönderdi. Çok geçmeden görmekteyim bunu. Fransa'dan başka bir Charles çıkacak. Hem kendini hem soyunu daha iyi tanıtacak. Oradan silahsız ayrılacak. Elinde yalnız Yahuda'nın cirit oynadığı mızrak olacak. Saplanıp Floransa'nın karnını deşecek bu mızrak. Ama bu yoldan eline toprak geçmeyecek. Yalnızca utanca, günaha bürünecek. Verdiği zararı azımsadıkça büründükleri ağır çekecek. Gemisinde tutsak düşen ötekine gelince, görüyorum işte, tutsak satan korsanlar gibi öz kızını pazarlayıp çıkar elde edecek. Ey cimrilik! Öyle tutsak ettin ki soyumu kendine, sevmez oldular kendi çocuklarını bile. Elinden daha ne kötülük gelir ki? Yapılanlar, yapılacaklar küçümsenmesin diye zambağın Alagna'ya girdiğini, İsa'nın vekilinin tutsak edildiğini görüyorum. Yeni Pilatus'u da görüyorum. Öyle acımasız ki doymak bilmiyor. Yetkisi olmadan aç teknesini tapınağa götürüyor. Ey efendim benim, öfkeni yumuşatan gizli öcün gerçekleştiğini görme sevincine ne zaman erişeceğim? Bilgi edinmen için seni bana gönderen kutsal ruhun biricik eşiyle ilgili sözlerim, gün boyunca ettiğim duaların karşılığı. Ama bastırınca gece bunun tam karşıtı sesler gelir gündemimize. O zaman doymak bilmez altın hırsı yüzünden ihanet eden, hırsız olan, babasını öldüren Pigmalion'u anarız hep birlikte. Duyanları güldüren, açgözlü isteği yüzünden cimri Midas'ın başına gelenleri anarız. Ganimeti yürüten, bu yüzden burada da Yeşua'nın öfkesini çeken akan çılgınını da anımsarız. Sonra da Safire ile kocasını suçlarız. Heliodorus'un yediği tekmeleri alkışlarız. Polidorus'u öldüren Polimenestor da utanç içinde dolaşıyor bu dağda. Bir de Grassus, söyle, altının tadı nasıl geliyor ağza, diye haykırırız. Kimi kez bağırır, kimi kez mırıldanırız. Bizi mahmuzlayan dürtünün hızlı ya da ağır adım attırmasına göre. Az önceki gündüz övgüsünde tek başıma değildim ama bu çevrede benden başka sesini yükselten yoktu. Onun yanından ayrılmıştık. Gücümüz el verdiğince yürümeye koyulmuştuk ki dağın devrilir gibi sallandığını duydum. Her yerim buz kesti. Sanki ölmeye götürüyorlardı beni. Hiç kuşkum yok. Delos böyle titrememişti. Latona buraya yuvalanıp da göğün iki gözünü doğurduğunda. Sonra dört bir yandan bir uğultu yükseldi. Öyle güçlüydü ki ustam yanıma geldi. Ben rehberlik ettikçe sakın korkayım deme, dedi. Bize yakın olanların sesleri seçiliyordu. Anlayabildiğime göre hepsi Excelsis Deo diyordu. Kıpırdamadan boşlukta salınır gibi sallantının ve ilahinin bitimine dek durduk. Tıpkı bu ilahiyi ilk duyan çobanlar gibi. Sonra kutsal yolumuza koyulduk. Bir yandan da yeniden gözyaşı dökmeye başlayan gölgelere bakıyorduk. Belleğim yanıltmıyorsa beni hiçbir bilgisizlik daha önce bunca öğrenme isteği uyandırmamıştı bende. Daha iyi anlıyorum bunu düşündükçe şimdi. O telaşla soru sormaya kalkamıyordum. Tek başıma da hiçbir şey göremiyordum. Çekingen, düşünceli yürüyüp gidiyordum. 21. Kanto. Samiriyeli saf kadının istediği suyun dışında hiçbir şeyin dindiremeyeceği doğal susuzluğum kemiriyordu yüreğimi. Ruhların biriktiği yolda izlerken rehberimi, işlenen günahların bedeli acıyla dolduruyordu yüreğimi. Luka, mezardan yeni çıkan İsa'nın iki kişiye göründüğünü yazar ya, işte birden bir gölge çıktı bizim de karşımıza. Arkamızdan geliyordu, ayaklarının dibinde yatan gölgelere bakıyordu. Biz onu görmemiştik, ancak Tanrı elinç versin size, diye seslenince varlığını sezmiştik. Hemen başımızı çevirdik. Virgilius gerektiği gibi selam verdi ona. Sonra dedi ki, beni sonsuz sürgüne gönderen haklı mahkeme, umarım seni gönderir cennete. Nasıl olur, dedi. O, biz hızlı yürümekteydik. Tanrı'nın istemediği gölgelerseniz bu merdivenlerden nasıl çıkabildiniz? Ustam dedi ki, yanımdakinin yüzüne meleğin çizdiği işaretlere bakarsan onun da cennetlik olduğunu anlarsın. Ama Klaton'un her birimiz için ördüğü örgünün ipliğini gece gündüz büken kız bitiremediği için örekeyi senin ruhunun da benim ruhumun da kardeşi onun ruhu yukarıya tek başına gelemezdi. Çünkü bizim gibi göremiyor gözleri. Bu nedenle ona yol göstereyim diye cehennemin kocaman ağzından saldılar beni. Yol göstermeyi sürdüreceğim elimden geldiğince. Eğer biliyorsan dağın niçin böyle sarsıldığını, nemli eteklerinin niçin böyle haykırdığını söyleyiver bu nedeni bize. Bu soru arzumun ipliğini sanki iğneye geçirmişti. Umut susuzluğumu biraz olsun dindirmişti. Gölge söze girdi. Bu dağın düzenini bozan sıra dışı bir şey söz konusu değildi. Beklenmedik bir değişiklik olmaz burada. Ne olursa nedeni yine göğün kendisidir. Başka hiçbir şey değildir. Bu nedenle küçük merdivenin yukarısında ne yağmur, ne dolu, ne kar yağar. Burada ne şimşek çakar. Burayı ne kırığı, ne çiği kaplar. Ne ince, ne kalın bulut sarar. Ne de yeryüzünde hep ülke değiştiren Taumas'ın kızı. Sözünü ettiğim ve Petrus'un adamının ayaklarının bastığı üç basamağın üstüne kuru buharda erişmez. Daha aşağıda dağ az çok titrer belki ama burada nedendir bilinmez. Yer içinde gizli rüzgarın etkisiyle hiç titremez. Ancak bir ruh arınıp da göklere yükselmeye hazır duruma gelince titrer. Bir de çığlık eklenir bu titremeye. Arınan ruh özgür bulunca kendini yer değiştirmek ister kendi isteğiyle. Bu istektir arınmanın tek belirtisi. Kuşkusuz ruh daha önce de özgürleşmek ister ama ona günah işleten Tanrı'nın adaletinin şimdi çile çektirdiği istek bunu engeller. İşte 500 yılı aşkın bir süredir bu çileyi böyle yatarak çeken ben, şimdi içimde daha iyi bir yer isteği duyumsadım özgürce. İşte bu nedenle depreme ve inançlı ruhların kendilerini yanına aldırması için Tanrı'ya yakarmalarına tanık oldun sen de. Böyle bitirdi sözlerini. İnsanın susadığı ölçüde içtiği sudan tat alması gibi bu sözlerden aldığım keyfi anlatamam size. Bilge rehberim dedi ki, sizi saran ağı, bu ağdan nasıl çıkıldığını, dağın niçin sarsıldığını, niçin ilahi söylendiğini anlıyorum şimdi. Ne olur artık kim olduğunu söyle. Yüzyıllar boyunca niçin böyle yerde yattığını açıkla sözcüklerinle. Yiğit Titus'un ulu yöneticinin desteğiyle Yahuda'nın sattığı kanın aktığı yaraların öcünü aldığı dönemde oradaydım ben de diye ruh yanıt verdi. En kalıcı, en onurlu adı taşıyordum. Çok üzgün kazanmıştım ama daha inanca ulaşmamıştım. Öyle tatlıydı ki türkümün sesi. Taallozeli olmama bakmayıp Roma çağırdı beni. Mersin dallarıyla donattı alnımı. Statius derler insanlar orada hala bana. Tebaiye ardından Akillus'a övgüler düzdüm. Ama ikinci yükü taşırken yenik düştüm. Benim tutkumu da binlerce ozanı tutuşturan kutsal alevin kıvılcımları ateşlemişti. Aeneis'ten söz ediyorum. Şiirimin anası, süt anası bu destan. Olmasaydı bu destan, şiirimin olmazdı hiçbir ağırlığı. Ve Virgilius'un yaşadığı dönemde yaşayabilmek için yeryüzünde seve seve 1.000 yıl daha kalırdım bu sürgünde. Bana döndü Virgilius bu sözler üzerine. Sus, der gibiydi yüzüyle sessizce. Ne yazık ki insan yerine getiremiyor her istediğini. Kahkaha ile gözyaşı öyle yakından izler ki ikisinin de kaynaklandığı duyguyu dürüst bir kişi kullanamaz istencini. İşte ben de gülümsedim, göz kırpar gibi. Bunun üzerine gölge sustu. Düşünceyi en iyi yansıtan gözlerimin içine baktı. Ve umarım çaban mutlu sona erişir, dedi. Ama söylesene, yüzün az önce niçin gülümsedi bana öyle? İki ateş arasında kalmıştım şimdi. Biri susmamı istiyordu, öteki söylememi. İç çektiğimi gören ustam hemen anladı beni. Çekinme, konuş, dedi. Konuş, bunca ısrarla sorduğu şeyi söyleyiver ona. Dedim ki, ey yaşlı ruh, şaşırdın belli ki. Gülümsediğimi görünce, ama bitmedi. Daha da şaşırtacağım seni. Gözlerimi yükseklere götüren kişi, sana insanların, tanrıların türküsünü söyleten Virgilius'un ta kendisi. Başka şeye bağladınsa gülümseyişimin nedenini yanılmaktasın bil ki tek neden onunla ilgili sözlerindi. Ustamın ayaklarına kapanmak için eğilmişti ki ustam şunları dedi. Kardeş eğilme, karşında gördüğün de senin gibi bir gölge. Ruh doğrulup yanıt verdi. Unutup içimizin boş olduğunu, katı sandığımıza göre gölgelerimizi anla içimde senin için yanan ateşi. 22. Kanto. Alnımdaki bir izi daha silen, bizi 6. daireye getiren melek artık geride kalmıştı. Ne mutlu adalete susamış olanlara demiş, başka bir şey eklememiş, Sitiniunt ile sona erdirmişti sözlerini. Bana gelince öbür geçitlere göre hafiflemiştim. Hızlı yürüyen ruhların peşinde zorlanmadan yukarıya gitmekteydim. Virgilius söze girdi. Erdemle tutuşan bir sevgi tutuşturur hep başka bir sevgiyi. Yeter ki dışarı vursun alevi. Juvenal, cehennemin limbusuna inip de senin bana sevgini iletir iletmez öyle bir sevgiyle bağlandım ki sana. Hiç kimse görmediği bir kişiyi böyle bir sevgiyle sevemez. Bu nedenle bu merdiven çok kısa gelecek bana. Aşırı özgürlük dizginimi gevşetiyorsa bir dost olarak beni bağışla. Dostum gibi davran, söyle bana. Çabanla eriştiğin bunca bilgeliğin yanı sıra nasıl oldu da yüreğinin içinde cimrilik de yer bulabildi kendine? Bu sözlere Statius önce gülümsedi, ardından şu yanıtı verdi. Söylediklerin bana sevginin göstergesi. Gerçekten de kimi kez insan haksız yere kuşkuya düşer gördüklerinden. Bunun nedeni saklı kalmasıdır asıl gerçeklerin. Sorundan anlıyorum ki belki de bu dairede gördüğün için beni cimri olduğumu sandın öbür yaşamda. Oysa bil ki cimrilik yanımdan bile geçmedi. Binlerce ay cezaya çarptıran beni cimriliğin tam tersi. Senin insan soyunu azarlar gibi kaleme aldığın ey kutsal altın hırsı. Niçin ölümlülerin iştahını yönlendirmiyorsun? Dizelerini okuyup da düzeltmeseydim kendimi cehennemde olurdum ben de şimdi. Böylece ellerimizin gereğinden fazla açılabildiğini, para harcayabileceğimizi öğrendim. Tövbe dedim. Öbür kötülüklere dediğim gibi kafası kazılı dirilecek kim bilir kaç kişi yaşamının sonunda bile bu günahtan pişman olmadığı için. Bil ki bir günahın tam tersi bir günah, onunla bir arada kendi kökünü de kurutur burada. Ben burada cimrilerle bir arada arındım ama çektiğim cezanın nedeni cimriliğin tam tersi. Peki ama İyokaste'ye çifte acı tattıran amansız savaşı anlattığında, dedi çoban ilşiyelerin ozanı. Kleon'un sazının telleri daha inanca ulaşmadığını doğrulamakta, onsuz yapılan iyilikler eksik kalır oysa. Eğer böyleyse hangi güneş, hangi meşale aydınlattı da seni daha sonra kalkıp da yelken açtın balıkçının yoluna? Dedi ki, ilk sen götürdün beni Parnasus'a, pınarından içeyim diye. Tanrı'dan sonra ilk sen aydınlattın beni. Gece yürürken arkasında taşıdığı meşale, kendisi yerine peşindekileri aydınlatan biri gibiydin sen. Yüzyıl değişiyor, adalet geri geliyor, insanlık çağı başlıyor, yeni bir kuşak iniyor göklerden. Dediğinde senin yüzünden şair oldum, Hristiyan oldum, çizdiğim resmi daha iyi göresin diye boyuyorum onu ellerimle. Yeryüzü sonsuzluk ülkesinin elçilerinin yaydıkları gerçek inançla kaplanmıştı bir baştan bir başa. Senin az önce değindiğim sözlerin uyuyordu yeni dini öğütleyenlerin dediklerine. Onları görme alışkanlığı edindim ben de. Öyle kutsal görünmeye başladılar ki gözlerime. Domitianus onlara zulüm edince gözyaşların karıştı onlarınkine. Dünyada yaşadığım sürece destek verdim kendilerine. Dürüst davranışları küçümsememe yol açtı öbür tarikatları. Yunanları Tebar yığırmaklarına götürmeden önce şiirimle vaftiz oldum. Ama korkudan Hristiyanlığımı gizli tuttum. Pagan gibi davrandım uzun süre. Bu gevşeklik dördüncü dairede tam 400 yıl dönmemi gerektirdi. Sanki sözünü ettiğim güzellikleri benden gizleyen perdeyi kaldırdın. Çıkacağımız yol uzun olduğuna göre. Eski ozanımız Terentius nerede? Cecilius, Pileotus, Vario lanetlendi mi? Söyle. Ceza çektikleri yer nerede? Rehberim, saydıkların Perseus ve ben, dedi. Bir de esin perilerinin herkesten çok emzirdiği Yunanlı ve daha nice kişi karanlık zindanın birinci dairesindeyiz. İkide bir bizi emzirenleri barındıran dağdan söz etmekteyiz. Euripides bizimle birlikte Antifon'da, Simonides, Agaton ve Defne dağları ile altınları süslü bir sürü Yunan'da. Senin kahramanların da benimle. Antigone, Delfi ile, Argia, eksilmeyen hüznüyle İsmene. Langia'yı gösteren de orada. Teiresias'ın kızı da orada. Tetis orada. Deidamia ile kız kardeşleri de orada. Ozanların ikisi de susmuştu şimdi. Çevrelerine bakıyorlardı. Artık yokuştan da yamaçtan da kurtulmuşlardı. Günün dört hizmetçisi geride kalmıştı. Dümeni geçen beşinci hizmetçi alevden okunu havaya kaldırmıştı ki rehberim şöyle dedi. Derim ki dağı dolanırken sağ omzumuzu dışa verelim. Her zaman yaptığımız gibi Böylece alışkanlık yol gösterdi adımlarımıza, daha az kuşkuyla koyulduk yola, bu seçkin ruhun da onayıyla. Onlar önden gidiyordu. Ben de tek başıma onları izliyordum. Kulak veriyordum konuştuklarına. Aklımı zenginleştiriyordu şiirle ilgili sözleri. Ne var ki bu güzel söyleşi, karşımıza dalları mis kokulu, albenili meyvelerle yüklü bir ağacın çıkmasıyla kesildi. Çam ağacının dalları nasıl tepeye çıktıkça azalırsa, bu ağaç da dibine doğru inceliyordu. Sanırım kimse tırmansın istenmiyordu. Yolumuzun kapalı olduğu yandan berrak bir su akıyordu yüksek yamaçtan, yaprakların üstüne yayılıyordu. İki ozan ağaca yaklaştı. Yapraklarının arasından bir ses duyuldu. Bu besini aşereceksiniz. Şöyle diyordu ses. Sizin için şimdi dua eden Meryem kendi boğazını düşünmüyordu. Düşünün. Düğünün saygın ve zengin olmasını istiyordu. Eski Romalı analar su ile yetinmişlerdi içki yerine. Daniel ise geri çevirmişti verileni. Bilgi edinmeyi yeğlemişti. 200 yıl altın gibi güzeldi. İlk 100 yıl altın gibi güzeldi. Açlık meşe palamutlarını lezzetli kılmıştı. Susuzluk kevsere çevirmişti ırmakları. Balla çekirgeyle sınırlıydı Yahya'nın çölde yedikleri. İşte bu nedenle Uludağ'a, onurlara erişti. İncil'in de belirttiği gibi. Kanto. Ömrünü kuş avlamakla geçirenler gibi gözlerimi yeşil yapraklara çevirmiş, sesin kaynağını arıyordum ki babamdan da yakın kişi şunları dedi. Oğul, yürü haydi. Bize ayrılan vakti daha yararlı kullanmamız gerekli. Yüzümü de adımlarımı da hemen bilgelere yönelttim. Öyle güzel konuşuyorlardı ki hiç zorlanmadan gidiyordum peşlerinden. Birden Labia mea domine ilahisi yükseldi hıçkırıklar içinde. Hem mutluluk hem hüzün doldurdu inanın ki içime. Ey sevgili babam, bu işittiğim ne? Dedim. O yanıt verdi. Borçlarını ödeye ödeye giden gölgeler olmalı, dedi. Dalgın yolcular nasıl yolda rastladıkları kişilere bakıp da geçerlerse, bizim de arkamızdan adımları, bizden hızlı, sessiz ve inançlı bir sürü ruh geliyordu. Yanımızdan geçerken şaşırıp bize bakıyorlardı. Yorgun gözleri çökmüş, yüzleri sararmıştı. Öyle zayıflamışlardı ki bir deri bir kemik kalmışlardı. Sanırım 52 ton bile açlıktan gözü hiçbir şey görmediğinde bunca kurumuş değildi. Onları düşünerek kendi kendime dedim ki, Maria çocuğunu midesine indirdiğinde Kudüs'ü yitirenler bunlar belli ki. Göz çukurları taşsız yüzükler gibiydi. İnsanların yüzünde o mu okuyan biri M harfini hemen görebilirdi. Bir meyvenin, bir suyun özlemi insanı nasıl bu duruma getirirdi? Nedenini bilmeden insan buna nasıl inanabilirdi? Bunları neyin acıktırdığını soruyordum kendime. Sıskalıklarının, derilerindeki pulların nedeni anlaşılır gibi değildi. Gölgelerden biri gözlerini bana dikti. Başının derininden bir süre öyle baktı. Sonra, ''Neye borçluyum bu onuru?'' diye bağırdı. Yüzünden tanıyamazdım onu ama sesinin tınısı silinmiş yüzünü bana anımsattı. Bu kıvılcım, bu hale gelmiş yüzün anısını belleğimde canlandırdı. Karşımda Forrest'ın yüzü durmaktaydı. Sakın derimi solduran kabuklara, etten yoksun sıskalığıma aldırma diye yakarmaktaydı. Kendinle ilgili bilgi ver bana. Yanımdaki iki ruhun kimliklerini açıkla. Ne olursun konuş. Sakın susayım deme. Öldüğünde gözyaşı döktüren yüzün yine yaş doldurdu gözlerimi bu halini görünce diye yanıt verdim sözlerine. Tanrı adına söyle, sizi böyle etsiz kılan ne? Merak içinde konuşturma beni. Kişi düzgün konuşamaz aklı başka yerdeyse. Dedi ki, Tanrı'nın isteğiyle arkamızdaki ağaca suya bir güç iner. Beni böyle kemiren işte bu güç. Ağlayarak ilahi söyleyen bu kişiler boğazlarına aşırı düşkünlüğün cezasını burada aç susuz kalarak çekmekteler. Yemişlerden, yaprakları örten nemden yükselen koku yeme içme isteğini körükler hepimizin içinde. Bu daireyi yürüye yürüye dönerken çilemiz yinelenir peş peşe. Çile dedim, sevinç demem doğru olurdu. Çünkü bizi ağaca götüren arzu damarlarındaki kanla bizi kurtardığında İsa'ya sevinçle eli dedirten arzu. Dedim ki, ey Forrest, 5 yıl bile geçmedi. Yeryüzünü daha iyi bir yaşam için terk ettiğinden beri bizi Tanrı'ya kavuşturan o güzel acıdan önce sona ermiş olduğuna göre günah işleme isteğin nasıl şimdiden buraya gelebildin? Zamanın zamanla ödeştiği yerde aşağıda olman gerekirdi senin. Dedi ki, acının tatlı iksirini bana erken içiren güzel Nella oldu. Sıcak gözyaşlarıyla, hayır dualarıyla, yakarılarıyla beni bekleme yamacından aldı, öteki dairelerden kurtardı. Onca sevdiğim dul kadınımı Tanrı da seviyor, kendine yakın tutuyor. Çünkü iyilik yapan bir tek o kaldı. Sardinya'daki Barbagia'nın kadınları benim onu bıraktığım Barbagia'dakilere göre namuslarına çok daha bağlı. Güzel kardeş, ne dememi istersin bilmem ki. Bugüne çok uzak görünmeyen yakın bir gelecekte Floransalı yüzsüz kadınların göğüslerini göstermelerine yasak gelecek kürsüden. Barbar ya da Afrikalı bir kadının örtünmesi için tinsel ya da benzeri cezalar koyulduğunu var mı hiç gören? Ne var ki bu utanmazlar şu ara göklerde kendileri için neler hazırlandığını bilselerdi şimdiden bozarlardı ağızlarını. Çünkü edindiğim bilgiler yanıltmıyorsa beni büyük bir üzüntüye gömülecekler. Şimdi beşikte sallanan bebelerin tüyü bitmeden önce. Kardeş, artık hiçbir şeyi benden gizleme. Bak, yalnız değilim ben. Bütün bu insanlar güneşi perdelediğin yere bakmaktalar. Dedim ki, eğer gözlerinin önüne getirirsen benim sana, senin bana yaptıklarımızı, daha da duyumsarız anılarımızın ağırlığını. Geçen gün o yaşamdan beni kurtardı şu önümde yürüyen, sizlere yüz yuvarlak göründüğünde şunun bacısı. Güneşi gösterdim ona, karanlık gecesinde gerçek ölülerin yürüttü beni peşinde, etimle kemiğimle. Sonra yine onun desteğiyle dünyanın eğrilttiği sizleri düzelten dağa ulaştım ve buraya dek tırmandım. Beatrice'in olduğu yere dek bana eşlik etmeyi sürdürecek, orada sonsuz kalmam gerekecek. Virgilius'tur bana bunları söyleyenin adı. Parmağımla onu gösterdim. Öteki de özgürlüğe kavuşması nedeniyle az önce her yamacın sarsıldığı gölge.